Ayrım 35, sayfa 447. 105. Langdon, ölü kardinalden ağır ağır uzaklaşarak yeniden derin suya doğru ilerlerken, yorucu duygu sesi yavaşça kalktı. Çeşmede bitkin ve yalnız bir halde duran Langdon, neredeyse yığılıp kalacağını sanıyordu. Ama bunun yerine, içinde yeni bir isteğin uyandığını hissetti. İnkar edilmez, çılgın. Kaslarının beklenmedik bir cesaretle sertleştiğini hissetti. Aklı, sanki kalbindeki acıyı aldırmıyormuş gibi geçmişi bir kenara itti ve önündeki tek tehlikeli göreve odaklandı. Illuminati sığınağını bul, Victoria'ya yardım et. Bernini'nin çeşmesinin dağ gibi merkezine dönerek ümidini topladı ve son Illuminati işaretini araştırmaya odaklandı. Bu boğumlu figürlerin arasında bir yerde sığınağa işaret eden bir işaret olduğunu biliyordu. Bununla birlikte Langdon çeşmeyi incelerken ümidi hızla azaldı. Segno'nun kelimeleri alay eder gibi etrafında uğulduyordu. Melek rehberliğinde yüce av. Langdon önünde duran oyulmuş şekillere baktı. Pagan çeşmesi. Hiçbir yerde lanet meleklerden yok. Langdon merkezin faydasız araştırmasını tamamladığında içgüdüsel olarak gözlerini kaldırıp yüksek taş sütuna baktı. Dev gibi bir haç şeklinde Roma'ya dağılmış dört işaret diye düşündü. Dikili taşın üzerindeki hiyeroglifleri incelerken Mısır simge biliminde bir ipucu gizli mi diye merak etti. Hemen aklından bu düşünceyi uzaklaştırdı. Hiyeroglifler Bernini'den yüzyıllar öncesine aittiler ve Rosetta taşı bulunana dek okunamamışlardı bile. Langdon yine de belki de Bernini ilave bir sembol oymuştur diye düşündü. Hiyeroglifler arasında fark edilmeyecek bir sembol. Langdon ufacık bir umut hissederek bir kez daha çeşmenin etrafında dolaştı ve dikili taşın dört cephesini de inceledi. Bunu yapmak 2 dakika sürdü ve son yüzün sonuna geldiğinde ümitleri yıkıldı. Hiyerogliflerde ilave hiçbir şey göze çarpmıyordu. Kesinlikle melek yoktu. Langdon saatine baktı. 23'tü. Zaman uçuyor mu yoksa emekliyor mu emin olamıyordu. Langdon çeşmede güçlükle ilerlerken Victoria ve Hashashi'nin görüntüleri gözünün önüne gelmeye başladı. Çılgına dönmüş bir halde sonuçsuz bir dönüşü daha tamamlarken hayal kırıklığı arttı. Tükenmiş ve yorgun olan Langdon yıkılmak üzereydi. Geceye haykırmak için başını arkaya attı. Ses boğazına tıkandı. Langdon doğrudan dikili taşa bakıyordu. En üste yerleştirilmiş nesneyi daha önce görmüş ama aldırmamıştı. Şimdi onu ansızın durdurmuştu. Bu bir melek değildi. Meleğe hiç benzemiyordu. Aslında onu Bernini'nin çeşmesinin bir parçası olarak algılamamıştı. Onu canlı bir yaratık sanmış, yüksek kulelere tüneyen bir şehir leşçili olduğunu zannetmişti. Bir güvercin. Langdon gözlerini kısarak yukarıya nesneye baktı. Etrafındaki sis yüzünden görüşü bulanıktı. Bir güvercindi, öyle değil mi? Yıldız kümelerine karşı dururken silüetleri belirgin başı ve gagayı net bir şekilde görüyordu. Ve kuş Langdon geldiğinden beri hareket etmemişti. Aşağıdaki mücadele sırasında bile. Aynen Langdon meydana girdiğindeki gibi duruyordu. Dikili taşın üzerinde duruyor, sakin bir şekilde batıya bakıyordu. Langdon bir müddet ona baktı ve elini çeşmeye daldırıp bir avuç madeni para aldı, paraları yukarı fırlattı. Granit dikili taşın yukarısına çarptılar, kuş kımıldamadı. Tekrar denedi. Bu kez paralardan biri hedefe çarptı. Meydanda metalin üzerine çarpan hafif bir metal sesi çınladı. Lanet güvercin bronzdu. Bir ses, sen bir melek arıyorsun, bir güvercin değil diye ona hatırlattı. Ama çok geçti. Langdon bağlantıyı kurmuştu. Kuşun bir güvercin olmadığını fark etti. Bir kumruydu. Langdon ne yaptığını kendi bile anlamadan çeşmenin ortasına doğru yüzdü ve travertin dağa tırmanmaya başladı. Kocaman kolların ve başların üzerine tırmanarak kendini daha yükseğe çekiyordu. Dikili taşın temeline giden yolun yarısında Langdon sisin içinden çıktı, şimdi kuşun kafasını daha net görebiliyordu. Hiç şüphe yoktu. Bu bir kumruydu. Kuşun aldatıcı koyu rengi orijinal bronzu karartan Roma kirliliğinin sonucuydu. Sonra anlamı onu etkiledi. Pantheon'da bugün erken saatlerde bir çift kumru görmüştü. Bir çift kumru hiçbir anlam taşımıyordu ama bu kumru yalnızdı. Yalnız kumru, barış meleğinin pagan sembolüdür. Gerçek, dikili taşa çıkan yolun kalan kısmında Langdon'ı neredeyse yukarı kaldırdı. Bernini, melek için pagan sembolünü seçmişti. Böylece bir pagan çeşmesinde onu gizleyebilecekti. Melek rehberliğinde yüce av. Kumru melekti. Langdon, Illuminati'nin son işareti için bu dikili taşın tepesinden başka yüksek bir yer düşünemiyordu. Kuş batıya bakıyordu. Langdon onun bakışını takip etmeye çalıştı ama binalardan göremiyordu. Daha yükseğe tırmandı. Nevşehirli Aziz Gregory'den bir alıntı hiç beklenmedik bir şekilde aklına geldi. Ruh aydınlandığında kumrunun güzel şeklini alır. Langdon gökyüzüne doğru yükseldi, kumruya doğru. Artık neredeyse uçuyordu. Dikili taşın yükseldiği platforma ulaştı. Artık daha yükseğe tırmanamazdı. Ama etrafa şöyle bir bakınca tırmanmak zorunda olmadığını anladı. Tüm Roma önünde uzanıyordu. Manzara harikaydı. Solunda San Pietro'yu çevreleyen karmakarışık medya ışıkları, sağında Santa Maria della Vittoria'nın dumanlar çıkan kubbesi, önünde uzakta Popolo Meydanı, altında dördüncü ve son nokta, dikili taşlardan dev bir haç. Langdon titreyerek yukarıda kumruya baktı. Döndü ve tam bakışlarını çevirdiği yöne baktı. Sonra gözlerini ufuk çizgisine indirdi. Bir anda onu gördü. Çok barizdi, çok netti, sinsi bir basitliği vardı. Langdon şimdi ona bakarken Illuminati sığınağının bunca yıldır gizli kalmasına inanamadı. Önündeki nehrin karşısındaki devasa taş yapıya bakarken tüm şehir yavaş yavaş yok oluyor gibi geldi. Bina, Roma'daki her bina kadar ünlüydü. Tiber nehrinin kıyısında diagonal bir şekilde Vatikan'a bitişik duruyordu. Binanın geometrisi sadeydi. Kare hisarın içinde daire şeklinde bir kaleydi. Duvarlarının dışında tüm yapıyı çevreleyen beşgen şeklinde bir park vardı. Önündeki eski taş kale duvarları çarpıcı bir biçimde yumuşak projektörlerle aydınlatılmıştı. Kalenin en tepesinde dev gibi bir bronz melek duruyordu. Melek kılıncını aşağı, kalenin tam merkezine doğrultmuştu. Ve sanki bu yeterli değilmiş gibi yalnız ve doğrudan kalenin ana girişine rehberlik eden ünlü melekler köprüsü duruyordu. Bernini'den başkası tarafından yontulmamış 12 büyük melekle süslenmiş dramatik bir yol. Langdon son bir nefes kesici keşifle Bernini'nin şehri kapsayan dikili taş haçının tam Illuminati tarzındaki hisarı işaret ettiğini fark etti. Haçın ana kolu doğrudan kalenin köprüsünün merkezinden geçerek iki eşit parçaya bölüyordu. Langdon tweed ceketini alarak sular damlayan vücudundan uzakta tuttu. Sonra çalıntı sedana atladı, bir sırılsıklam ayakkabısıyla gaz pedalına basarak hızla gecenin içine doğru ilerledi. 106. Saat 23.07 idi. Langdon'ın arabası Roma gecesinde son sürat gidiyordu. Nehirle paralel olan Dungote ve Tor di Nona'dan aşağı süratle giden Langdon, varış yerinin sağ tarafında dağ gibi yükseldiğini görebiliyordu. Castel Sant'Angelo, Melek Şatosu. Melekler Köprüsü'ne, Ponte Sant'Angelo, giden tali yol birden karşısına çıkmıştı. Langdon frenlere asılarak sola saptı. Zamanında dönmüştü ama köprü kapanmıştı. 3 metre kadar kaydıktan sonra yolu kapayan kısa beton direklere çarptı. Araç hırıldayıp sarsalarak birdenbire durunca Langdon ileri doğru fırladı. Melekler Köprüsü'nü korumak maksadıyla sadece yaya trafiğine açık olduğunu unutmuştu. Sarsılan Langdon arabadan sendeleyerek inerken başka bir yoldan gelmiş olmayı diliyordu. Çeşmede sırılsıklam ıslanmıştı. Şimdi üşüyor ve titriyordu. Islak gömleğinin üstüne Harris Tüvit ceketini geçirirken Harris markasının çift astarlı oluşuna şükretti. Diyagramma sayfası kuru kalacaktı. Köprünün diğer tarafında karşısında duran taş kale dağ gibi yükseliyordu. Acılar içinde ve yorgun düşen Langdon uzun adımlarla koşmaya başladı. Şimdi her iki yanında ona nihai hedefine kadar eşlik eden Bernini meleklerinin önünden hızla geçiyordu. Melek rehberliğinde yüce av. O yaklaştıkça şatonun boyu uzuyor gibiydi. Tırmanılmaz zirvesi gözünü San Pietro'dan bile daha çok korkutuyordu. Telaş içinde kaleye koşarken başını kaldırıp kılıcını çıkartan kocaman meleğin gökyüzüne eriştiği kalenin dairesel merkezine baktı. Şato boş gibi görünüyordu. Langdon, binanın geçen yüzyıllar süresince Vatikan tarafından bir kilise, bir kale, papanın sığınağı, kilise düşmanlarına bir hapishane ve müze olarak kullanıldığını biliyordu. Görünüşe bakılırsa şatonun başka sakinleri de vardı. Illuminati. Bunun ürkütücü bir anlamı vardı. Şato, Vatikan'ın mülkü olmasına rağmen nadiren kullanılıyordu ve Bernini yıllar içinde sayısız değişiklikler yapmıştı. Binanın şimdi gizli girişler, geçitler ve gizli odalarla dolu olduğu rivayet ediliyordu. Langdon, melekle beşgen şeklindeki parkı Bernini'nin yaptığından şüphe etmiyordu. Şatonun çift kanatlı hantal kapısına vardığında onu tüm gücüyle itti. Kıpırdamamaları şaşırtıcı değildi. Demir tokmaklar göz seviyesinde duruyorlardı. Langdon bunu yapmaya zahmet etmedi. Geriye doğru adım atarak dik dış duvarlara baktı. Bu dış duvarlar berberi, kafir ve mağribi ordularına karşı koymuştu. Her nedense kapıyı kırarak içeri girme şansının çok az olduğunu hissediyordu. Vittoria diye düşündü, neredesin? Langdon dış duvarın çevresinde telaşla gezindi, başka bir giriş olmalı. Batı tarafındaki ikinci surun etrafından dolaşan Langdon, Lungotere Angelo'nun önündeki küçük park alanına vardığında soluk soluğaydı. Bu duvarda ikinci bir şato girişi buldu. İner kalkar köprü girişi tarzındaydı. Yukarı kaldırılmış ve kapatılarak mühürlenmişti. Langdon yeniden bakışlarını yukarı kaldırdı. Şatodaki tek ışık ön cepheyi aydınlatan dış projektörlerden geliyordu. İçeride tüm küçük pencereler karanlık gibi görünüyordu. Langdon gözlerini daha yukarı çevirdi. Orta kulenin en tepesinde, 30 metre kadar yukarıda, meleğin kılıcının tam altında bir balkon çıkıntı yapıyordu. Arkasındaki oda meşalelerle aydınlanıyormuş gibi mermer korkuluklar hafifçe titreşiyordu. Islak vücudu aniden titremeye başlayan Langdon duraksadı. Bir gölge mi? Gerginlik içinde bekledi. Sonra bir daha gördü. Bel kemiği karıncalanmıştı. Orada biri var. Kendini tutamayarak Victoria diye seslendi ama arkasındaki Tiber nehrinin gürültüsü onun sesini bastırdı. İsviçreli muhafızların nerede olduğunu düşünerek daireler çiziyordu. Telsiz çağrısını duymuşlar mıydı acaba? Park yerinin sonunda bir medya aracı duruyordu. Langdon ona doğru koştu. Kulaklık takmış göbekli bir adam kabinde oturmuş cihazlarını ayarlıyordu. Langdon karavanın yan tarafına vurdu. Yerinden sıçrayan adam Langdon'ın ıslak kıyafetlerini gördü ve kulaklığını indirdi. Telaşın ne ortak? Avustralyalı aksanıyla konuşuyordu. Telefonuna ihtiyacım var. Langdon deliye dönmüştü. Adam omuzlarını silkti. Çevir sesi yok. Bütün gece denedim. Hatlar dolu. Langdon yüksek sesle küfretti. Oraya birinin girdiğini gördün mü? İner kalkar köprüyü işaret ediyordu. Doğrusu evet. Siyah bir karavan gece boyunca girip çıktı. Langdon midesine bir tuğla düştüğünü hissetti. Bakışlarını kuleye diken Avustralyalı şanslı herif dedi. Sonra önü kapalı kendi Vatikan manzarasına doğru kaşlarını uzattı. Eminim oradaki manzara mükemmeldir. San Pietro'daki trafiği aşamadım, bu yüzden buradan çekim yapıyorum. Langdon onu dinlemiyordu, ihtimalleri değerlendiriyordu. Avustralyalı sen ne dersin dedi, şu son dakika kurtarıcısı gerçek mi? Langdon ona döndü, ne? Duymadın mı? İsviçreli muhafızların yüzbaşısı çok önemli bilgiye sahip olduğunu söyleyen birinden telefon almış. Adam şimdi uçakla buraya geliyor. Tek bildiğim eğer adam bugünü kurtarırsa acayip reyting yapar diyerek bir kahkaha patlattı. Langdon'ın aklı karışmıştı. Yardıma gelen son dakika kurtarıcısı mı? Bu adam karşı maddenin yerini biliyor muydu? Peki o zaman neden İsviçreli muhafızlara söylememişti? Neden bizzat kendisi geliyordu? Garip bir şeyler dönüyordu. Ama Langdon'ın ne olduğunu bulacak zamanı yoktu. Langdon'ı biraz daha yakından inceleyen Avustralyalı, ''Hey'' dedi, ''Sen şu televizyonda gördüğüm adam değil misin? San Pietro meydanında kardinali kurtarmaya çalışan adam?'' Langdon cevap vermedi. Gözleri karavanın tepesine tutturulmuş tertibata takılmıştı. Devrilecekmiş gibi görünen eklentinin üstündeki uydu anteni. Langdon şatoya bir kez daha baktı. Dış duvarlar 15 metre yüksekliğindeydi. İç kale daha da yüksekti. Muhafazalı bir savunma. Tepe bulunduğu yerden imkansız görünüyordu ama belki ilk duvarı aşabilirse... Langdon haberciye dönerek uydu kolunu işaret etti. ''Bu ne kadar yükseğe çıkıyor?'' ''Ha?'' Adam şaşırmıştı. ''15 metre neden?'' ''Aracı sür, duvarın yanına park et, yardıma ihtiyacım var.'' ''Sen neden bahsediyorsun?'' Langdon açıkladı. Avustralya'nın gözleri büyümüştü. ''Çıldırdın mı? Bu 200 bin dolarlık bir teleskop uzantısı, merdiven değil. Rating istemiyor muydun? Gününü gün edecek bilgi bende.'' Langdon çaresizdi. ''Bu bilgi 200 bin papel eder mi?'' Langdon yapacağı iyilik karşılığında açıklayacağı şeyi anlattı. 90 saniye sonra Robert Langdon yerden 15 metre yükseklikte uydu koluna tutunmuş, denge sağlamaya çalışıyordu. Öne doğru uzanarak ilk dış duvarın tepesine tutundu ve kendini duvara doğru çekerek şatonun alçak kale burcuna atladı. Avustralyalı, ''Şimdi yaptığın pazarlığa sadık kal bakalım.'' diye seslendi. ''O nerede?'' Langdon bu bilgiyi paylaştığı için suçluluk duyuyordu ama anlaşma anlaşmaydı. Ayrıca Haşhaş'ın büyük ihtimalle basını zaten arayacaktı. Langdon, ''Navona meydanı'' diye bağırdı, çeşmedi. Avustralyalı uydu kolunu indirerek kariyer yapma hevesinin peşinden gitti. Şehre tepeden bakan taş odadaki Haşhaş'ın sırılsıklam olmuş botlarını çıkarıp yaralı parmağını sardı. Ağrıyordu ama keyfine engel olacak kadar değil. Yüzünü ödülüne döndü. Kadın, odanın köşesindeki basit bir divanın üstünde, elleri arkadan bağlanmış, ağzı tıkanmış bir şekilde sırt üstü yatıyordu. Haşhaş'ın ona doğru yürüdü. Kadın artık uyanmıştı. Bu onu memnun etti. Ama kadının gözlerinde korku değil, öfke vardı. Korku sonradan gelecek.